Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 11. rica. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum birader zadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mes'udane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Hem her şey mükemmeldi. Merhum birader zadem Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem bir talebe, hem hizmetkar, hem katip, hem evladı maneviyen beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendim mesut bilirken aynaya baktım, saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Bediüzzaman Hazretleri burada ifade ettiği gibi o zaman yüksek, üst düzey denilebilecek derecede bir hayat kalitesinde yaşıyor. Bu hayat kalitesini yakalayanların da dünya cihetinde mutlu olması lazım diyor. Çünkü hem esaret hayatı sona ermiş, savaş, sürgün, sıkıntıları bitmiş, hem meslek kariyer itibariyle zamanın en yüksek ilmi kurumunda vazife yapıyor. Hem İnsanların teveccühü en aşağı tabakadan en yüksek mevkide olan, devleti idare eden, yüksek kademede olan insanlara kadar çok fazla ilgi alaka söz konusu. Şan, şeref, itibar ileri derecede. Hem İstanbul'da en güzel mevkide, Çamlıca'da ikamet ediyor. Hem yalnız değil, yanında birader zadesi Abdurrahman ağabey var. O da sıra dışı bir insan. Üstün özelliklere sahip. Ayrıca akrabası. Dolayısıyla bu şartlar, böyle bir formatta hayat insanı mutlu etmesi lazım. Ama ben diyor, aynaya baktım, saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Yani ihtiyarlıkla yüzleştim diyor. Birden esarette Kosturma'daki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum, kalben irtibat kurduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Yani dünya saadeti mutluluğunu kazandırmaya vasıta olacak şartları incelemeye başladım. Onları tetkik etmeye başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür. Alakaya değmiyor, aldatıyor. Evet. Dolayısıyla 16. mektupta bir ifadesi var. Dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Dünya cihetiyle ne kadar parlak imkanlara da sahip olsanız, onların ışıkları ancak kabir kapısına kadar gelir, orada söner. O sıralarda, devam ediyor metin, o sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayatı dünyeviden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim, acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Aslında acınacak haldeyiz ama insanlar gıpta ediyor, imreniyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum? Her neyse, ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım, nihayeti acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehhümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, madem cismen faniyim. Madem cismen faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi, bir kadiri ezeli lazım diyerek tahariye başladım. Dolayısıyla o halet-i ruhiyenin sevkiyle, yardımıyla Cenab-ı Hakk'ı bulma, arama noktasında bir taharri. Daha doğrusu ihtiyarlığın verdiği sıkıntılar, ihtiyarlığa rağmen, acizliğe rağmen, fani olan dünyaya rağmen bunlarda Allah'ın ihsan ve ikramlarını bulmak, Cenab-ı Hakk'a ulaşma noktasında bir taharriye başladım. Peki burada vasıta ne olmalı? Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti kutsiyesi mi? Yoksa ona bütün bütün muhalif olan, Kur'an'dan nur almayan, imdat almayan, beslenmeyen, nursuz felsefe veya dinsiz felsefe dediğimiz işte akli ilimler mi? Diyor ki, o vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli, bir rica aramaya başladım. Bir ümit, bir teselli aramaya başladım. Ma teessüf, o vakte kadar ulûm-u felsefeyi, felsefi ilimleri, ulûm-u İslamiye, İslami ilimlerle beraber havsalama doldurup, o ulûm-u felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül ve medarı tenevvür zannetmiştim. Yani insanı kemalata ulaştıracak, fazilete çıkartacak. İşte insanı münevver yapacak, aydın yapacak şeyler zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Yani günümüz insanı da aslında bu tehdit altında. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz bugünkü eğitim sistemi itibariyle maalesef çocuklarımız da okullarda dinsiz felsefe eğitimi görüyor. Mesela yağmurun yağması tabiat hadiseleriyle anlatılıyor, sebeplerle açıklanıyor. Allah'ın fiili olduğu ifade edilmiyor. İşte insan vücudu incelenirken, hücrenin vazifesi vesairesi incelenirken Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden esmasına yer ayrılmıyor. Onlar açıklanmıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir ilim ruhu kirletir diyor. Nefsi şımartır. Cenab-ı Hak'la aradaki mesafeyi rencide eder. Manevi olan terakkiyi, yani inkişaf ve terakkiyi bozar. Allah'a ulaştırmaz. Dolayısıyla insan sukut eder. Günümüz insanlığın da ortak problemi, ortak sorunu bu olması noktasından özellikle Bediüzzaman Hazretleri altını çiziyor. Aslında 100 sene önce Medresetü Zehra projesiyle Bediüzzaman Hazretleri bu noktada insanlığa bir yol haritası sunmuş. Bugün biz onun 100 sene gerisinde kalmanın sancılarını, sıkıntılarını, bedelini ödemeye devam ediyoruz. Mesela Şark'ta yaşanan terör hadisesi. Diyor ki, vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir, aklın nuru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder, talebenin himmeti pervaz eder. İkisi iftirak ettiğinde birisinden taassup, diğerinden hile ve şüphe tevellüd eder. Bir başka yerde Mesnevi Nuriye'de o mecliste verdiği hutbede diyor ki, ekser enbiyanın Şark'ta gelmesi kaderin bir remzidir ki Şark'ı ayağa kaldıracak dindir. Daha öncesinde bu milletin kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir diyor. Yani asrın ya da kıyamete kadar gelecek asırların tabibi, doktoru unvanıyla adeta hastalığı teşhis etmiş. Ancak imanı takviyeyle insanlık sıhhat bulur. Peki bu ne olacak? İlkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar iman hakikatleri ders kitaplarında okutulacak. Hücre anlatılırken orada Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi nasıl tecelli ediyor? Kadir ismi nasıl tecelli ediyor? İzah edilecek. Yani O körpe zihinler nursuz felsefeyle kirletilmeyecek, tahrip edilmeyecek. Bunun neticesinde üniversiteyi bitiren bir adam tahkiki kuvvetli bir iman sahibi olur. Böyle bir adam karıncayı incitmez ki terörist olsun. Yani bomba atmaz, kendini patlatmaz ki Allah'a ahirete olan kuvvetli imanı onu bu gibi şeylerden muhafaza edecektir. Mesela geçenlerde bir canlı bomba yakalandı. Bombaları patlatmadan yakaladılar bir kız çocuğu. Afyonlu, tıp fakültesi bitirmiş. Yani Afyonlu, annesi babası Müslüman, çevresinde bir tane dinsiz bulamazsınız. Yani temiz, Müslüman, saf insanların olduğu bir şehir. Yani o topraklarda dinsiz yetişmez kolay kolay. Peki nasıl bu noktaya geldi? İşte dinsiz felsefenin ve onun talebelerinin sevkiyle, onu bozmasıyla, tahrip etmesiyle bu noktaya geldi. Dolayısıyla eğitimde reform yapılmalı, iman hakikatleri ders kitaplarında okutulmalı. Yoksa nefisler şımaracak, işte yoksa insanlar akıllar bulanacak, yoksa Allah'la münasebetler koparıldığından dolayı insan sukut edecek, dolayısıyla terörist olacak, eşkıya olacak, insanlığa baş belası olacak. Onun için özellikle bunun altını çiziyor Bediüzzaman Hazretleri. Peki biz iman Kur'an hakikatlerini nasıl nesillerimize ders vereceğiz? Aslında bu ders onun da bir nevi cevabı. İşte bu tarzda, bu şekilde Kur'an hakikatleri anlatacağı şekliyle ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar nesillere anlatılmalı. Okuyacağımız ders inşallah bu bölüm tevhid hakikatini anlatacak bundan sonra. 2 kere 2 4 ne kadar katiyse, hatta ondan 1000 derece daha katiyet derecesinde Allah'ın varlığını ispat eder mahiyette. Onun için Cenab-ı Hak ne kadar istifade etsek kârdır, istifademizi ziyade eylesin. Ez cümle, bu cümleden olarak fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen La ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı daha dağıttı, rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye lillahilhamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış, onlara iktifa edip burada yalnız 1000'de 1 muzafferiyet-i kalbiyeyi göstermek için binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Kur'ani bir delil. Bürhan, Allah'ın varlığına, birliğine dair, tevhid hakikatine dair. Ta ki gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya fünun-u medeniye namı altında kısmen dalalet, kısmen maleyaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış, bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın, tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, ulûm-u felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki esbabın, sebeplerin tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Her şeyde her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı yani buğdayı, arpayı neyse hububatı topraktan istemeli. En cüz'i, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nefsime dedi. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat Halık'ının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Yani en küçük şey bir papatya, Allah'ın hazinesinden gelir. Bahar, Allah'ın hazinesinden gelir. En büyük şey, Güneş Allah'ın kudretiyle vazife yapar. En küçük şey karınca, o da Allah'ın kudretinin tecellisiyle vazife yapar, hareket eder, hayat bulur. Yani en cüzi, en küçük şey, en büyük şey, her şey yani doğrudan doğruya kainat yaratıcısının kudretinden gelir, hazinesinden çıkar, başka surette olamaz. Peki sebepleri nereye koyacağız? Esbab bir perdedir. Evet, burada bir parantez açmak lazım. Sebepler bir perdedir buyurdu. Mesela bir perde. Perde arkasından bize bir nimet verilse, hiçbirimiz bu nimeti bana perde verdi demeyiz. Yani dolayısıyla aslında ağaç da bir perdedir. Meyveyi veren değildir. Dolayısıyla arı da bir perdedir. Balı veren, balı ikram eden değildir. Yine birinci sözde, padişahın hediyesini bize getiren ücretli miskin bir adamdan bahsediliyor. Kıymetdar bir hediyeyi bize getiriyor o adam, ama o hediyeyi ihsan eden, ikram eden o hediyenin sahibi değil. Yine aynı yerde ağaçlar için tablacı deniliyor. Yani tablayı tutup getiren kişi, yani tepsiyi tutup getiren kişi. Ağaçlar da işte Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden çıkan nimetleri bize getiren tablacı mahiyetindedir. Dolayısıyla bütün sebeplere o miskin adam ve tablacı olarak bakabiliriz. Yine sinema perdesi var. Veya burada işte sinevizyon gösteriyoruz. Şu perdeyi indiriyoruz. O perdede görünen videolar, resimler o perdenin mahareti değil, o perdenin kabiliyeti değil, o perdeden kaynaklanmıyor. Zerre miskal onun müdahalesi söz konusu değil. Peki burada perdenin işi ne? Sadece o resimlerin görülmesine vasıta olmak. Dolayısıyla ağaç perdesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ikramını, ihsanını, cömertliğini gösteren bir perdedir. Arı işte şifalı bal olan bir fiili yapmak gibi bir mucizeyi gösteren bir perdedir. Semavatta milyarlarca galaksiler, gezegenler hareket ediyor. Cuşu huruşa gelmiş, galeyana gelmiş, manevra yapıyorlar. Yani oraya baktığımızda semavat perdesi Allah'ın kudretini gösteriyor. Yeryüzüne baktığımızda çiçekler serilmiş, bitkiler serilmiş, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, ihsanını, ikramını gösteren bir perdedir. Peki, ekseriyet-i mutlaka ile bu zamanda insanlığın bir kısmı, hem de okuyanlar, işte bu felsefe dediğimiz dinsiz felsefeyle meşgul olanlar, neden bu perdeye takılarak dinsizleşiyorlar? Bunun açıklaması sadece şu. Sebeple netice arasındaki mesafe çok kısa. Beraber görünüyorlar. Zahiren çok yakın görünüyorlar. Ama hiç alakası yok ki. Mesela şu kitabı kim yazdı? Mikrofon yazdı. Niye? Mikrofon ona çok yakın da onun için. Yani bu böyle bir saçmalık olabilir mi? 25. sözde Üstad Hazretleri şöyle bir şey temsil veriyor. Uzaktan bir dağa baktığınızda o dağ sanki semavatla birleşmiş gibi görünüyor. Halbuki sema ile dağın arasında öyle azim bir mesafe var ki orada diyor yıldızlar tulu eder. Yıldızların doğuş yeridir o mesafe. Aynen onun gibi sebeple netice arasında öyle azim bir mesafe var ki orada Esma-i İlahiye tecelli ediyor. Esma yıldızları doğuyor. Bu da diyor imanın dürbünüyle, Kur'an'ın nuruyla görünür. Evet. En cüz'i, şimdi bu sebepler bir perdedir dedik. Buna bir parantez açmıştık. Metni yeniden başa alayım. En cüz'i, en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bu kainatın, kainat halikinin Allah'ın kudretinden gelir, hazinesinden çıkar, başka surette olamaz. Esbab, sebepler bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz, en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hılkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanat şeyleri geçmezse geri de kalmaz. Yani güneşi, semavatı Cenab-ı Hak kudretiyle idare terbiye ediyor da, pireyi, sineği, mikropları başkası yapıyor veya tesadüfen kendi kendine oluyor değil. Onları da Cenab-ı Hak idare ediyor. Neden? Çünkü sineği yaratmak için semavatı idare edecek bir kudret lazım. Veya sinekteki sanat işte semavattaki sanat ve orada tecelli eden hakikatten geri değil ki. O zaman kainatı topyekün ya sebeplere havale edeceksiniz, Cenab-ı Hakk'ı tabiri caizse devre dışı bırakacaksınız, Cenab-ı Hakk'ı inkar edeceksiniz veya topyekün Allah'a teslim edeceksiniz. Allah birdir, Halık'tır, her şey O'nundur, her şey O'nun hazinesinden çıkar, her şey O'nun kudretiyle olur, her şey O'nun binbir esmasının tecellisiyle hayat bulur, vukua gelir diyeceksiniz. Yani bu kesin bir tevhid hakikati. Bütün kainatı kuşatan tevhid hakikati. Kainat bir elden çıkmıştır ve bütün şirk deliklerini kapatan bir hakikat. Artık zerre miskal tereddüte mahal vermeyecek derecede bir hakikat. Bu noktayı nazardan açmaya devam edecek manayı. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek, ayrılmayacak. Ya bütün esbab-ı maddiyeye taksim edilecek, ya maddi sebepler kainattaki hadiseleri idare ediyor, yapıyor, yaratıyor denilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal, ikinci şık vaciptir. Birinci şık muhaldir. Neden muhaldir? Çünkü kainattaki hadise ve olayları müsebbibi işte balı, yumurtayı, hububatı orada misal verdi. İşte yağmuru vesaire ne kadar ne varsa yeryüzünde bunları ya tabiata havale edeceksiniz, sebeplere havale edeceksiniz. Bunlar için sonsuz bir kudret, her şeyi kuşatan bir ilim, nafiz bir irade, her şeye nüfuz eden bir irade ve bin bir esma lazım. Sebeplere baktığımızda onlar aciz, cahil, camit, şuursuz, akılsız. Dolayısıyla muhal. Yani bu kitabı kim yazdı? Okuma yazma bilmeyen, aklı şuuru olmayan, cahil olan şu adam yazdı. Niye? O kitabın yanında yakın durduğu için o adam yazdı. İşte böyle bir saçma hezeyan. Dolayısıyla muhal. İkincisi vaciptir. Birincisi muhaliyetini, ikincisinin vücubunu, vacip zaruri olmasını izah edecek. Çünkü bir tek zata, yani bir kadiri ezeliye verilse, madem bütün mevcudatın intizam ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor. Bunun için evvela ilim lazım. Her şeyi kuşatan bir ilim. Daha doğrusu kainatta gözümüzün gördüğü her şey, yaratılan her şey o ilimden geliyor. O ilimde var, kudret onu ilim sahasından varlık sahasına, şehadet alemine harici vücut giydirmek suretiyle çıkartıyor. Yani dolayısıyla bir ilim olmadan neye göre onlar varlık sahnesine, vücut alemine gelecek? Peki, her şeyi kuşatan, her şeyin içinde olduğu bir ilmin delili nedir? Burada iki tane şey söyledi. Birincisi, her şeyde intizam var. İkincisi, her şeyde hikmet var. Mevcudatın intizam ve hikmeti, mahlukat üzerinde intizam ve hikmetin görünmesi, onlarda tasarruf edenin mutlak ilim sahibi olduğunu, ilminin her şeyi kuşattığını gösterir. Mesela Mesnevi Nuriye'de insan tecessüt etmiş bir ilmi muhtardır diyor. Yani insan irade sahibi bir ilimdir, tecessüt etmiştir. Yani ceset giymiştir. Yani şöyle diyebiliriz, ilim görünmüyor ama bir vecihiyle insana baktığınızda ilim adeta beden giymiş kendini bize gösteriyor gibi. Niye? Çünkü her tarafından ilim akıyor. Yani sonsuz bir ilme şehadet ediyor insanın varlığı. Yani şöyle azıcık bir baktığımızda o ilmi ve o ilmin işlediği intizamı ve hikmeti vücudumuzun her tarafında görebiliriz. Mesela dişlerimiz ağzımıza son derece intizamlı olarak dizilmiş. Birkaç tane dişimizin yerlerini değiştirdiğimiz zaman yemek yeme sıkıntısı başlar. Konuşma sıkıntısı başlar. Neden? Son derece intizamlı. Peki dişlerimizin ağzımızın içinde olması niye? Son derece hikmetli. Çünkü dilimizle tadıyoruz. İşte dişlerimizle öğütüyoruz. Avucumuzun içinde olsaydı dişlerimiz hikmetsiz olurdu yani. Yemeği böyle çiğneyerek sonra yemek düşünebilir miyiz? Evet, başımızdaki deri tarlasında saçların çıkması, alnımızda saçların çıkmaması son derece hikmetli. Yani bir o kadar da intizamlı. Mesela kazara nefes borumuza bir yemek kırıntısı kaçtığında yüksek basınçlı bir hava patlaması yaşıyoruz. Öksürük deniliyor buna. Saatte 960 kilometreye kadar varan bir hızla o yemek kırıntısı vücuttan atılıyor. Bilim adamları bunu test etmişler. Niye? İşte vücudumuzu korumak için. Aksi takdirde boğulurduk. Yani içimizdeki ağza ve cihazata baktığımızda son derece intizam, son derece hikmet görünüyor. Ve madem ilminde her şeyin miktarı tayin ediyor, bir ilim var. Bir de vücuda gelen her şey o ilme göre vücuda geliyor. Çünkü o ilimde her şeyin miktarı tayin etmiş, tayin edilmiş. Mesela bütün kediler incelense, hatta ta onun evveline Adem babasına kadar gidilse, hepsinin sureti, miktarı, duyguları, yani mahiyetinin haritası aynıdır. Birbirine muhalif bir kedi bulamazsınız. Kuyruk yerine kanat takılmış. İşte denizde yüzebilen, işte okyanusta yaşayan falan veya işte köpek gibi havlayan falan. Yani bu neyi gösteriyor? Bir miktar var, maddi manevi bir miktar var. Maddi manevi bir suret var. Duyguların da miktarı var, vücudunun da miktarı var. Ağza ve cihazatının da miktarı var. Bir ilim var, o ilimden o geliyor. Yeryüzünde milyonlarca mevcut mahluk var, masnu var. Hepsi aynı şekilde bir miktar üzere, bir takdir üzere, yani kasıtlı bir suret üzere maddi manevi takdir edilmiş bir kaderin planı, fihrist planı olarak karşımıza çıkıyor. Bir ilim var ve o ilimde şekillenen mahlukatın mahiyeti var. Ve o bir yaratılış hakikati var. Yani bir kudretin tecellisi var. Ve bu bizim gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ve madem bil müşahede, yani şahidiz ki, her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz sanatlı masnular vücuda geliyor. Evet, her vakit yaratma fiili var. Gözümüzün önünde yapılıyor. Bitkiler, hayvanlar, bütün mahlukat yaratılıyor ve son derece kolay ve son derece suhuletli ve son derece sanatlı olarak yaratılıyor. Aslında bu bir tezat. Yani son derece kolay ve son derece sanatlı bir şeyin yapılması aslında olmaması gereken bir şey bizim fiillerimizle. Mesela bir gecekonduyu bir gecede yaparsınız. Zaten adı üstünde. Neden? Kolay. Sanatlı değil. Ama bir Süleymaniye'yi bir asır geçse, iki asır geçse, üç asır geçse bir benzerini Onun gibi bir sanat harikasını yapamazsın. Niye? Çünkü çok sanatlı. Ama Allah'ın fiillerine baktığımızda son derece suhuletli ve kolay, son derece de sanatlı bir yaratılış söz konusu. Nasıl kolay? Mesela günde 500 tane insan yaratılıyor. Her dakika sürekli bir yaratılış söz konusu. 500 tane insan yaratıyor. Peki kaç bin tane kuzu yaratılıyor? Peki kaç milyon tane balık yaratılıyor? Peki kaç trilyon tane sinek yaratılıyor bir anda? Belli değil yani. Hadsiz bir yaratılış söz konusu. Ve sürekli tekrarlanıyor. Demek çok suhuletli bir şekilde yaratıyor. Diğer taraftan son derece sanatlı yaratılıyor. O trilyonlarca sinek yaratılıyor ama bir tane sineğin kanadındaki nakış ihmal edilmiyor, unutulmuyor. İşte bir ağacın yüzlerce binlerce yaprağı var. Bir yaprağındaki desen ihmal edilmiyor. Kaba saba bir şekilde yapılmıyor. Bir de hiçten yaratıyor Allah. Yani şimdi dağ gibi bir ağaç var. Sermayesi bir çekirdek. Hiçten. Yani insan var. Şu göz, kudret mucizesi, şu kulak, şu kalp. İşte şu aza ve cihazat. Yani kainatın küçük bir modeli insan. Sermayesi bir damla su. Hiçten yaratıyor. Ya ama işte yine bir damla su var, bir çekirdek var. Peki ruh yaratıyor Allah. Bunun ham maddesi nedir? Peki duyguları yaratıyor Allah. Korku, endişe, sevgi, şehvet vesaire. Binlerce duygu yaratıyor. Ham maddesi ne? Demir eksikliğinde belki bir bitki bir şunu iç bunu ye diye doktor reçete yazabilir. Ama duyguların eksikliğinde veya fazlalığında bunları düzene, istikrara sokacak bir şey madde ne? Yok yani, yoktan yaratıyor. Evet. Ve madem o Kadir-i Alim'in bir kibrit çakar gibi emri kün feyekün ile hangi şey olursa olsun icat edebildiğini hadsiz kuvvetli delillerle çok risalelerde beyan etmişiz diyor. Emri kün feyekün ile ilgili ayetler var. Bir tanesi Yasin suresinde geçiyor. O Allah bir şey irade ettiği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen oluverir. Evet, kudreti zatidir dedi. Yani kudreti ezeliye emri kün feyekün ile ol dediğini hemen oldurur, yaratır. Evet. Elbette bil müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık o ihatayı ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Yani her şeyi kuşatan bir ilim var. Her şeyin modeli, planı, programı, özeti, fihristesi, mahiyeti, anatomisi, haritası her şeyi o ilimde kayıtlı ve sureti her şey kayıtlı, o ilimden her şey çıkıyor. İşte bunu bir nebze de olsa cümlelerle izah etmeye çalıştık. Ve sonsuz bir kudreti var, hadsiz bir kudreti var. Çünkü kudreti ezelidir, emanet değildir. Sonradan kazanılmamış bir yerden alınmamıştır, zatidir, kendine aittir, bölünmez, parçalanmaz. Mertebe ve dereceler, farklılıklar az veya çok ona müdahale edemez, hadsizdir. Dolayısıyla neyi irade ederse onu yaratır. Bunu da şöyle izah ediyor. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Yani kitap görünmüyor ama özel bir madde var. Onu sürdüğünüz zaman yazılar kendini gösteriyor. Aynen öyle de o Kadir-i Ezeli'nin ilmi muhitinde Her şeyin sureti mahsusası, kendine özel sureti. Bir miktar-ı muayyenle taayyün etmiş, tayin edilmiş. O kadir-i mutlak, emri kün feyekün ile, o hadsiz kudretiyle, nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşu hikmetini okutturur. Yani şimdi bir formül var ama bu bir ilim, yani formül. Baktığımız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Ama o üzerinde çalışıldığı zaman bir ilaç oluyor. Yani formül ilim, dolayısıyla ilaç da bir kudrete örnek olabilir. Veya terzinin bir prova defteri var. Orada rakamlar var, ebatlar var, uzunluk var, şöyle olacak, böyle yazıyor. Bir de takım elbise var. O ilim, o da kudretin tecellisine örnek olabilir. Aynen onun gibi. Yani Allah'ın ilmi adeta görünmeyen bir kitapta kayıtlı. Allah kudretini o ilme sürdüğü zaman, tabii hikmeti murad ettiğinde, neyi yaratmayı arzu ediyor, istiyorsa o vücuda geliyor. Çünkü sonsuz bir ilim var. Çünkü o, onun kuşatmadığı hiçbir şey, o ilmin kuşatmadığı hiçbir şey yok. Çünkü nafiz, her şeye nüfuz eden bir irade var. Çünkü sonsuz bir kudret var. Çünkü emri kün feyeküne malik. Ol deyince her şey olur. Yani bir kumandan arş deyince binlerce asker yürüyor. Neden? Yani o kuru kuru bir arş kelimesi değil. Onun arkasında bir rütbe var. Onun arkasında bir komutanlık var. Onun arkasında bir devlet var. Onun arkasında bir kanun var. Her neyse, Allah kün dediğinde her şey olur. Çünkü onun arkasında sonsuz kudret, sonsuz ilim, nafiz bir, sonsuz bir irade var. Baki olan, sermedi olan, sonsuz tecellileri olan bin bir esma-i ilahiye var ki her şey bu şekilde vücuda geliyor. Eğer diğer şıkı muhaliyetini de izah edecek, ona da değineceğiz bu bölümden itibaren. Eğer bütün eşya birden o kadir-i ezeliye, o alim-i külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizanla toplamak lazım geliyor. Yani bırakın semavatı, galaksileri, gezegenleri, dağları, denizleri, kainatı, küçük bir sineği yaratmak için nasıl bir ameliye lazım, nasıl bir kudret, nasıl bir ilim, nasıl bir irade lazım, ne gerekiyor? Bunlar anlaşılırsa bu küfrün ne kadar batıl bir hezeyan olduğu da meydana çıkacak. Evet. Bir sineğin vücudunun ortaya çıkması için sebeplere, eşyaya, maddi şeylere havale edildiğinde, dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizanla toplamak lazım geliyor. O sineğin vücudunda ne kadar unsur, ne kadar madde varsa, dünyadan, kainattan onu süzmek gerekiyor. Bir de ölçülü, çok hassas ölçülerle toplamak lazım geliyor. Sekizinci sözde, Zat-ı Ehad-i Samed olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikke-i hassasıdır, hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır diyor. Yani bir nevi ilahi imza veya patent de denilebilir. Neymiş? Her şeyden bir şey yapmak. Biz her şeyden bir şey yapamıyoruz. Mesela bir masa yapacağız, bu belli. Odundan yapıyorsun, keresliden yapıyorsun. Bunun içinde demir, çinko, magnezyum, altın, bakır var mı? Yok. Allah yarattığı zaman her şeyden bir şey yaratıyor. Allah insan yaratıyor. yeryüzündeki elementlerin hepsini kullan, 60'a yakın element kullanıyor. Demir var, bakır var, çinko var, magnezyum var, mangan, ne kadar element varsa hepsini kullanıyor. Unsu, su aleminden, hava aleminden, ısı aleminden ilahir her şey o vücutta kullanılıyor. Mesela ilim adamları, yani bunlar okul kitaplarında da anlatılıyor. Bedenimizde dokular oksijen, hidrojen, karbon ve azottan oluşuyor. Bu beş element vücudumuzun, beden ağırlığımızın %98'ine tekabül ediyor. 60 küsür daha element var. Onlar %1'ini teşkil ediyor. Bir de fosfor var, o da %1. O %1'in içerisinde işte onlarca element var ve onlar da çok hassas ölçülerde. Mesela mangan diye bir element var. Beyin fonksiyonlarını işletmekle vazifeli. Eksikliğinde davranış bozuklukları vücuda geliyor. Başka yorgunluk vücuda geliyor. Hafıza problemleri, kilo kaybı, büyüme geriliği vücuda geliyor. Eğer eksik olursa kısırlık oluyor. Yani düşünün, vücuttaki en küçük bir şey dengesi bozulduğu zaman, o kadar hassas ölçülerde ki dengesi bozulduğu zaman insanın hayatı son derece problemli bir hale geliyor. Şimdi bu insan vücudundaki, insan vücudunu oluşturan elementleri, maddeleri adeta bir ağaçtan meyveyi süzmek kabilinden, kainattan toplamak, hem de özel ölçülerde toplamak, sebeplerin, maddi sebeplerin işi olabilir mi? Evet. O küçük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sırrı hılkatini, kemali sanatını bütün dekaykıyla bilmekle olabilir. O maddeler toplanacak, özel ölçüyle o vücutta birleştirilecek. Ama zerreler de çalışıyor, durağan değil, bir vazifeleri var, sürekli yenileniyor. Kimi söylüyor, yerine yenileri vazife başına geçiyor. Sürekli çalışıyorlar, bir vazifeyi uhdesine almışlar. Peki neye göre vazife yapacaklar? O sineğin vücudundaki hikmet sırlarını, hılkat sırlarını bilmeli her bir zerre. Sanatın mükemmelliğini bütün inceliğine kadar ihata etmeli her bir zerre, ta ki o vaziyet vücuda gelebilsin. Mesela sivrisineğin vücudunda işte ısı algılama sistemi var. Binde birlik ısı değişimini algılayabiliyor. En kör karanlıkta bile insanın damarını bulabiliyor. Kendisine verilen özel şırıngaya benzer iğne ile kanı çekiyor. Öncesinde bir adeta anestezi yapmak suretiyle orada bir yarık açıyor. Buraya kadar bunun izahı sebeplerle asla mümkün değil. İlimsiz, hikmetsiz vücuda gelmesi mümkün değil. Buraya kadar kabul edilse bile, kanı çekerken özel bir durum var. Kan pıhtılaşma özelliğine sahip. Allah kanda pıhtılaşmayı yaratıyor. Neden? Çünkü bizim kanımızda pıhtılaşma olmasa, tıraş olurken yüzümüzü kestiğimizde kan durmaz, kan kaybından ölürüz. Veya ayağımızı bir çekyata çarptığımızı düşünün. Bu derinin altında milyarlarca kılcal damar var. Biz farkında değiliz, iç kanama oluyor. Pıhtılaşma olmasa insan ölür gider bir anda. Allah pıhtılaşmayı yaratmış. Peki sinek kanı nasıl oradan çıkartacak? İşte sivrisineğin vücudunda özel bir madde salgılatıyor Allah. Kimyevi bir madde salgılıyor. Oraya akıtıyor o sıvı maddeyi. Kanın pıhtılaşmasını önlüyor ve kanı oradan çekiyor. Şimdi Sineğin vücudundaki zerreler, atomlar, atom altı parçacıklar, zerreler yani, bunu bilmeliler. Bu hikmete göre vazife yapmalılar. Buna kim inanır ya? Evet. Aksi takdirde bu netice vücuda gelmez. Bir de sanat var sineğin vücudunda. Sineğin bütün vücudunu bırakın, sadece gözüne bakın. Yani son derece milimetrik bir, küçük bir alanda 8000 tane mercek mevcutmuş. 8000 tane mercek. Yani 8000 tane göz penceresi. Her birisiyle baktığı zaman 8000 ayrı bakış açısıyla gördüğü şey tam şekilleniyor. Adeta bir yapbozu düşünün. Parçalar birleştiğinde bir resim görünüyor. O 8000 tane mercek birleştiği zaman resim, yani görüntüyü sinek görüyor. Böyle bir sanatı ortaya koyabilecek şekilde zerrelerin düşünüp vazife yapması mümkün mü? Evet. Esbab-ı tabiye ile esbab-ı maddiye bilbedahe umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Şimdi birincisi bir ilim lazımdı ve o ilimde her şeyin sureti tayin etmesi lazımdı. Ona göre her şey şekillenmesi gerekiyordu. Sebeplerde böyle bir ilim yok. Ayrıca yaratılan mahlukatın, masnuatın vücudundaki maddeleri yeryüzünden toplamak gerekiyor. Dolayısıyla bunu hiçten icat edecek, yoktan icat edecek bir kudrete de sahip değil maddi sebepler. Öyleyse onlar icat etse elbette toplayacak yeryüzünden. Madem toplayacak, hangi zihayat olursa olsun ekser anasır envaından numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hülasası, bir çekirdeği hükmündedir. Dolayısıyla o neviler, unsurlar, maddeler kainatın bir özeti mahiyetindeki vücudunda var. Onu yeryüzünün her köşesinden sebepler toplayacak, toplamak zorunda. Ama topladığını düşünseniz bile ince elekle eleyip hassas ölçülerde o sineğin vücut binasında durdurmaları gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? Hangi ilme göre yapacaklar? Yani bir ilim olmalı, oraya göre referans alınmalı ki o vücut ortaya koyulabilsin. Ve daha sonra o kalıba giren, manevi kalıba giren zerreler, atomlar eritilip dökülebilsin. Daha sonra onlar çalıştırılabilsin. Daha sonra onlar çalışırken bir kısmı vazifeden ters edilip bir kısmı vazife başına geçebilsin. Vazife başına geçen bir zerre o vücut binasındaki hizmetlerini, vücudun çalışması için gerekli hikmetleri vazife başına geçtiği anda bilip yerine getirebilsin. Neye göre? İşte bu diyor ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görünür. Yani bir cümleyle şöyle ifade edebiliriz. Mesela bir saksı toprağa nöbetleşe, bütün bitkiler dikilse nöbetleşe, yani işte domates fidesi, onu çıkar işte fasulye, onu çıkar biber falan gibi, bütün bitkiler dikilse orada filizlenir. O zaman şunu kabul etmek gerekiyor. Bir saksı toprakta kaç tane bitki varsa, 1 milyon, 1 milyon 500 bin, ne kadar tür varsa, onlar adedince fabrikalar o bir saksı toprakta vardır. Ya da sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz hikmet, binbir esmanın tecellisiyle bu işleri yapan kudret-i ezeliye sahibi, emri kün feyeküne malik bir sultan-ı ezeli var. Aynen bunun gibi. Ya bütün mahlukatı sonsuz ilmiyle, her şeyin miktarı, sureti tayyün eden ilmiyle, her şeyi kuşatan ilmiyle, hadsiz kudretiyle, nafiz iradesiyle, binbir esmasıyla yaratan bir sultan-ı ezeli, emri kün feyeküne malik bir padişah-ı ezeli var, bir yaratıcı var diyeceğiz. Ya da sebeplerin her şeyi kuşatan bir ilmi var. Ya bir sinek mi yaratılacak? O sineğin vücudunda ne kadar madde, unsur, element varsa yeryüzünden, kainattan toplayacak, özel ölçülerde toplayacak, onları o ilimdeki suret, kalıp, manevi ölçülere göre o vücutta eritip dökecek, o ilme göre çalıştıracak. Ama sadece sineğin vücudunu yapmıyor ki sebepler bu noktadan bakılırsa. Bütün mahlukatın, bütün mevcudatın vücudunu da onlar yapmakta vesile oluyorlar. Öyleyse sineğin yaratılmasını da yapılmasını da bilecek bir ilim, kudret, hikmet sebeplerde olmalı. İnsanın yaratılması, bütün bitkilerin, bütün hayvanların yaratılmasını bilecek ilim, kudret olması. O zaman ilah olması lazım sebeplerin. Ve sadece bir şey daha söyleyeyim bu noktada. İlk karınca yaratılıyor. Neye göre yaratılacak? Diyelim ki bugüne kadar yaratılanlar bir şeye göre yaratıldı, işte birbirini kopyaladı falan filan. Neye göre yaratılacak? Bir sinek, ilk defa yaratılan sinek, neye göre yaratılacak? Bir kedi, ilk defa yaratılacak, neye göre yaratacak? Maddeler, cansız, şuursuz, ilimsiz maddeler, bu kadar hikmetli, bu kadar sanatlı, bu kadar her tarafından ilim akan bir insanı neye göre ortaya koyacak? Neyi referans alacak? Hangi ilim tecelli edecek de bu olacak? Ama bakın ki ilk yaratılan hangi hayvan, hangi bitki olursa bugün de aynısı yaratılıyor. İlk yaratıldığında mesela kedinin kuyruğu unutulmuş da bugün takılmış. Zaman içerisinde ilim gelişmiş de, yani Allah'ın ilmi bir şeyi unutmuş da, şurada eksik yapmış da, bugün yapılmış değil. Yani bizim ilimlerimiz bu şekilde oluyor. Arabanın bu noktaya gelmesinde binlerce kişinin vazifesi var, çalışması var, ilmi var, mahareti var. Ama Allah'ın ilminde böyle bir şey söz konusu değil. İlk yaratıyor, son derece mükemmel, son derece muhteşem yaratıyor. Bunu tabiata, tesadüfe, sebeplere havale etmek hakikaten son derece muhaldir, hezeyandır, aklın kârı değildir. Evet, bu hakikate binaen اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِشْتَمَ اُولَ Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler. Haç suresi 73. ayet. Onu halk eden, onu yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için emri kün feyeküne malik olduğundan Allah yaratır. İlminde her şeyin planı, modeli, fihristesi, programı tayin ettiğinden Allah yaratır. Bütün zerreler onun kudreti, ilmi dairesinde hareket ettiğinden Allah yaratır. Dolayısıyla Allah nihayetsiz suhulet, nihayetsiz sanat üzere yaratır. Çünkü kudreti ezelidir. Onun için seyyarat muti bir ordusu olduğu gibi zerreler dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Onun için مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir buyuruyor. Ve sonuç, bu tevhid hakikati neticesinde bu çıkarımı, izahı yapıyor. Evet, bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki en küçük hatıratı kalbimi, en hafî niyazımı bilecek, en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet ebediyeyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek, hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen hatıratı kalbime müdahale edemez, niyazı ruhumu işitemez, semavatı halk edemeyen saadet ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatıratı kalbimi ıslah eder, hem cev ve havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete tebdil edip cenneti yapıp kapısını bana açar, haydi gir der. Son cümleyi okuyup bitirelim inşallah. Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var, ihtiyarlığınıza ebedi bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlıksa, ehli dalaletin ihtiyarlıklarıdır. Belki de onların gençlikleridir. Onlar ağlamalı, onlar va esafa, va hasreta demeli. Sizler ey muhterem imanlı ihtiyarlar, elhamdülillahi ala külli hal deyip mesrurane şükretmelisiniz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.